Ayrım 29 sayfa 197. Nesli Şah anlatıyor. Düğün masraflarının tamamını kocamın amcası Prens Mehmet Ali Tevfik karşıladı. Her şeyi o tertip etti. Manyel Sarayı'nda girişin sağ tarafından yukarıya çıkan merdivenlerin ucunda çok büyük bir salon vardı. Prens salonu Şam'dan getirdiği tavanlarla dekore etmişti. Düğünümüz orada yapıldı. Salonun ortasında koskoca bir ziyafet masası hazırlanmıştı ve üzerinde çaylar, pastalar, yiyecekler, aklınıza ne gelirse her şey vardı. Bana hazırlanmam için salonun yanında bir oda tahsis edilmişti. Gelinliğimi orada giyip salona geçecektim. Ama odaya girdiğimde hiç durmadan ağlamaya başladım. O kadar çok ağlıyordum ki ortaya çıkamayacak hale geldim. Evlenmek istemediğimi asıl o zaman orada hissettim ama artık çok geç idi. Annem gelip beni sakinleştirmeye çalışıyordu. "Hadi kızım, misafirler gelmeye başladılar. Herkes seni bekliyor," diyordu. Ama sakinleşmem ne mümkün. Gözyaşlarım annemin uzun uzun dil dökmesinden sonra nihayet buldu ve salona ondan sonra hazırlanıp geçebildim. Bizim hanedandan Mısır'da yaşayan kim varsa oradaydı. Sadece en küçük kardeşim Necla'yı getirememiştik. Zira düğüne ev sahipliği yapan Prens Mehmet Ali, "Ben evimde çocuk istemem," deyip 14 yaşındaki Necla'nın gelmemesini söyleyince kızcağızı mecburen evde bırakmıştık. Necla fena gücendi. "Ablam evlenir de düğününe ben nasıl gitmem?" diye günlerce ağladı. Mısır tarafı da kralın küçük kız kardeşi Faize'yi getirmemişti. Faize o sırada 17 yaşındaydı ve onu da çocuk addetmişlerdi. Derken misafirlerin tamamı geldiler. En başta Kral Faruk, Kraliçe Feride, Ana Kraliçe Nazlı, Mısır'ın eski sultanı Hüseyin'in hanımı, Sultana Melek, herkes geldi. Gelin ben oluyordum ama o gecenin en cazip hanımı anneannemdi, nazik eda kadın efendi. Eflatun bir elbise giymiş, başına da bir hotoz takmıştı ve son derece hürmet telkin eder bir haldeydi. Başındaki hotozu annemle beraber oyalarla vesaire süslerle çok şık bir hale getirmişlerdi. Ve Kral Faruk anneannemi görünce şaşırdı, öylece kala kaldı. Düşünün, anneannem o sırada 80 küsur yaşında ve bitik vaziyette. Neredeyse kadavra gibiydi ama öyle bir heybeti vardı ki, başta kral olmak üzere herkesi şaşırttı ve hürmet telkin etti. Salonda kral vardı, ana kraliçe vardı, küçük kraliçe vardı ama oranın yegane majestesi anneannem idi. Sapsade giyinmişti ama eflatun elbisenin içerisinde haliyle, tavrıyla, bakışlarıyla imparatoriçe olduğunu hissettiriyordu. Misafirler gelini bir tarafa bırakmış, 80 küsur yaşındaki anneannesinin azameti ile meşgul oluyorlardı. Ama kralın şaşırması başka türlüydü. Kimseye ehemmiyet vermeyen, karşısındakini küçük görürcesine konuşan ve otururken de koltuğa sanki uzanan Faruk bile anneannemi görünce toparlandı, bir başka hal aldı ve davetin sonuna kadar koltuğun ucunda ayaklarını birleştirerek ve düşecek gibisinden edepli bir şekilde oturdu. Sonra misafirler evlilik hediyelerimizi verdiler. Kayınpederimin kız kardeşi Prenses Hatice, Çariçe Katerina'nın pırlantalı kolyesini bir hafta önce Hanzade'nin nikah davetinde vermişti. Prens Mehmet Ali Tevfik bana safir bir yüzük ile lacivert bir Lincoln GTA otomobil hediye etti. Her iki kraliçe de birer broş verdiler. Davet bitti ve misafirler gittikten sonra Manyel Sarayı'ndan biz de ayrıldık. Ama ondan sonrası çok komik. Kocamla beraber onun evine değil, ayrı ayrı yerlere gittik. Ben annemle ve babamla beraber Azize Hanım'ın evine gittim. Kocam da Heliopolis'teki kendi evine döndü. Zira evi oturulur gibi değildi. Hatta annem evi ilk gördüğü zaman Nesli Şah burada nasıl yaşayacak diye oturup ağlamıştı. Heliopolis'teki ev geniş bir bahçe içerisinde koskocaman bir binaydı. Dışarıdan özellikle de bahçe kapısının dışından bakıldığı zaman çok zengin bir malikane gibi görünürdü. Binayı seneler önce Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'nın hanımı yani Nesli Şah'ın kayınvalidesi satın almış, Hıdiv de Valide Paşa'nın yani annesinin Kahire'deki sarayındaki gayet süslü ve üzerleri taçlı bahçe kapılarından birini buraya göndermiş ve kapı bahçenin girişine monte edilmişti. Prens Abdülmünim hayvanlara meraklıydı ve bu merakını evine de taşımıştı. İçeride Kızıldeniz'in nadide balıklarıyla dolu bir akvaryum ve bir papağan, bahçede renk renk kuşlar, çeşit çeşit güvercinler, flamingolar, Samha adında bir çöl geyiği ve cins köpekler vardı. Prens bahçesine daha önceleri bir de çita beslemiş ama çitanın bir gün caddeden geçirilen koyunlara ve okullarına gitmekte olan küçük çocuklara bakıp hırlamaya başladığını fark eder etmez çitayı hemen hayvanat bahçesine göndermişti. Dışarıdan bakınca muhteşem görünen ev aslında eskimiş ve yıpranmıştı. Dolayısıyla baştan aşağı elden geçirilmesi gerekiyordu. Tamirata nikahın kıyıldığı günlerde girişilmişti ama yapılacak işler hem fazlaydı hem de sadece bina elden geçiriliyor, eşyalara dokunulmuyordu. Nesli Şah anlatıyor. Münim'in amcası düğün hediyesi olarak Münim'e para vermiş, bu parayla evine elden geçir demiş ve tamirat başlamıştı. Ama apar topar evlendiğimiz için bitmemişti, devam ediyordu. Mesela kocamın yatak odası alt kattaydı, yukarıda yeni bir oda hazırlanıyordu ama merdivenlerden çıkılamadığı için ben gidemiyordum. İnşaat bir türlü bitmeyince 15 gün sonra Lübnan'a gittik. Nesli Şah'ın adı, ünvanı, Osmanlı protokolüne göre Devletlu İsmetlu Nesli Şah Sultan Aliyetü Şan Hazretleri'ydi ve bu İstanbul Sarayı'na mahsus olan bu ünvan, İngilizce'ye Her Imperial Highness Princess yani İmparatorluk Prensesi filanca diye çevrilirdi. Mısır'da kullanacağı ünvanın Arapçası Sahibü Sumu El Emire Nesli Şah, İngilizcesi de Her Highness Princess Nesli Şah oldu. Yani ünvanında artık imparatorluk ve kraliyet prensesi ibareleri yoktu. Mısır'da krallık Fuat ile başlatılıyor. Eski hükümdarların yani son Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'nın oğlu Prens Abdülmünim prens kabul ediliyor. Ama ikinci veliaht olmasına rağmen kraliyet ailesinden sayılmıyordu. Bu durumda Nesli Şah da sadece prenses idi ama kraliyet prensesi değildi. Zira saraya girmiş sayılmazdı. Hangi aileye mensup olduğunu herkes biliyor ve sadece ona değil, Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'a da saygı gösteriyorlardı. Ama hem Nesli Şah'ın hem de yine Mısırlı prenslerle evlenmiş olan iki kız kardeşinin sultan olmalarının protokolde bir önemi ve yeri yoktu. Mevkilerini kocalarından alıyorlardı. Nesli Şah ünvan bakımından böyle bir çeşit tenzili rütbeye uğramış sayılırdı. Ama evlenmesinin üzerinden 12 sene geçtikten sonra Mısır'ın First Lady'si olacaktı. Bu evliliğe en fazla sevinenlerden biri de Nesli Şah'ın büyük babası Halife Abdülmecit Efendi'ydi. Damadın babası Hıdiv Abbas Hilmi Paşa tahtını Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kaldığı için kaybetmişti ve halife torunu kendi hanedanına sadık bir hükümdarın oğlu ile evlendiği için memnundu. Aldıkları bir evlilik hediyesi Nesli Şah'ın daha sonra Kral Faruk ile karşı karşıya gelmesine sebep olacaktı. Faruk'un başkalarının evinde gördüğü ve hoşuna giden her şeyi açıkça istediğini, apaçık yarın saraya gönderin dediğini, taşıyabileceği büyüklükte olan eşyayı da bunu aldım diye götürdüğünü, hatta bazı evlerin kapılarına ev sahiplerinin bulunmadığı sırada kamyon dayayıp canının istediği her şeyi aldığını Kahire'de bilmeyen yoktu. Yeğen ailesine mensup olan ve Mısır'da senelerce çok önemli makamlarda bulunan varlıklı bir paşa, emekliliğinde köşesine çekilmiş, sadece antikalarıyla ve koleksiyonlarıyla meşgul olmaya başlamıştı. Emekli paşanın evinde gayet şık gümüş montürlere konup duvara yerleştirilmiş çok güzel bir çift fil dişinin bulunduğu söyleniyordu ve söylenti Kral Faruk'un kulağına da gitmişti. Evin sahibesine bir gün yarın size geleceğim diye haber gönderdi. Zavallı paşa kralın fil dişlerini götürmek için geleceğini hemen anlamıştı. Evine hemen ustalar çağırdı, fil dişlerinin önüne yepyeni bir duvar ördürdü, boyattı, üzerine resimler astı ve önüne de eşyalar yerleştirip fil dişlerini gizledi. Kral Faruk ertesi gün paşayı ziyarete gittiğinde evin her tarafını dolaştı, fil dişlerini göremedi ama sormadı ve gitti. Nesli Şah da kralın iki ayrı talebine muhatap oldu. Mısır hanedanından Prens Kemalettin, Nesli Şah'a evlilik hediyesi olarak fil kulağından yapılmış orta boyda çok güzel bir masa vermişti. Kral, Nesli Şah'ın ve kocasının Heliopolis'teki evlerine yaptığı nadir ziyaretlerden birinde masayı görüp hayran kaldı. "Bunu bana verin," diye tutturdu ve "saraya gönderin," deyip gitti. Evdeki eşyaya göz koyan kişi kral olunca vermemezlik etmek mümkün değildi ve masa ertesi gün saraya yollanacaktı. Abdülmünim o günün akşamı Prens Yusuf Kemal ile konuşurken olanları anlattı ve Mısır'ın en zengin prenslerinden olan prens, "Aynı masanın bende bir eşi var. Sizinki evinizde kalsın, benimkini gönderelim. Zaten kullanmıyorum," dedi ve ikinci masa ertesi gün saraya yollandı. Ama kral Neslişah'ın evindeki sehpanın ikizini beğenmedi. Neslişah'a ve Prens Münim'i, "Bu hoşuma gitmedi, öteki daha iyiydi. Bunu istemem, bana sizdekini gönderin," dedi. Ama araya daha sonra bazı hadiseler girdi ve alamadı. Neslişah daha sonra kral ile Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir kılıç yüzünden yeniden karşı karşıya gelecekti. Osmanlı İmparatorluğu'na tabi olan devletlerin hükümdarlarına, hazinedeki kıymetli eşyalardan bazılarının hediye edilmesi eski bir devlet geleneğiydi. Aynı geleneği Sultan Abdülhamit de takip etmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinde muhafaza edilen kılıçlarından birini Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'ya hediye etmişti. Bu hediye, bir hükümdarın kendine bağlı bir başka hükümdara verebileceği hediyelerin zirvesini teşkil etmesinin yanı sıra, İstanbul'un Abbas Hilmi Paşa'nın hıdivliğine ve uyguladığı siyasete nasıl büyük bir önem verdiğini de göstermekteydi. İslam dünyasında silahın miras olarak erkek çocuğa kalması geleneği Mısır'da da devam ediyordu. Abbas Hilmi Paşa kılıcı İsviçre'ye götürüp bir bankadaki kasaya koymuş, oğlu Prens Abdülmünim'in Mısır'da başına bir iş gelmesi ihtimalini göz önüne alarak, o sıralarda yeni doğmuş olan torunu Abbas Hilmi'ye 25 yaşına geldiği zaman verilmesini vasiyet etmiş ve kasayı kızı Prenses Şevket'in adına kaydettirerek bu işle prensesi vazifelendirmişti. İsviçre'deki kasada Kanuni Süleyman'ın kılıcının yanı sıra Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın da bir kılıcı vardı. Kral Faruk günün birinde Kanuni'nin kılıcının mevcudiyetini haber alıp Prens Abdülmünim'den "bana verin" diye isteyince devreye Neslişah girdi. Önce "kılıç burada değil, İsviçre'de Prenses Şevket'in adına açılmış bir kasada duruyor," dedi. Kral yine adam gönderip "bana verin" diye diretince, "o kılıcın sahibi olan Kanuni Süleyman benim büyük dedemdir. Dolayısıyla benim için aile yadigarıdır ve krala asla vermem," dedi. Faruk'un başmabeyincisi İlhami Paşa, Heliopolis'teki eve birkaç defa gidip geldi ve her seferinde red cevabı veren Neslişah'ı iknaya muvaffak olamayınca, işi "karşınızda koskoca kral var, reddederseniz sonu fena olur" demeye, yani tehdide kadar götürdü. Neslişah bunun üzerine dayanamadı. Ne yapacak? Kocamı prenslikten mi atacak? Kocamın hem tahtına, hem mallarına, hem de annesinin mücevherlerine kadar her şeyinin üstüne oturdular. Şimdi de benim ceddimin kılıcını istiyorlar. Git söyle, vermiyorum," dedi. Prens Abdülmünim ile Neslişah'ın oğulları Prens Abbas Hilmi, Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcına 1966'da 25 yaşına basmasından sonra sahip oldu ve kılıç şimdi prensin Londra'daki evinde muhafaza ediliyor. Prens Abdülmünim'in Kahire'deki evinin tamiri bir türlü bitmek bilmiyordu. Neslişah evlenmesinden sonra 2 hafta boyunca kaldığı Azize Hanımların evindeki misafirliğini daha fazla uzatmak istemedi ve Lübnan'a balayına gittiler. Neslişah anlatıyor. O senelerde Beyrut'ta kalınabilecek tek bir otel vardı, Saint George Oteli. Otele yerleştik ve hemen ziyaretlere başladık. Dürü Şeyh var, kayınvalidem İkbal Hanımefendi ve görümcem Prenses Atiye de o sırada Lübnan'daydılar. Kayınvalidemin elini öpmeye gittik. Kızı Prenses Atiye ile beraberdi. Ben salona girer girmez ikisi de ayağa kalkıp bana temenna ettiler. Utandım. "Aman efendim, estağfirullah" falan diyecek oldum. Prenses Atiye, "sen sultansın. Bize gelinimiz bile olsa sultanları böyle karşılamamız öğretildi. Böyle davranmaya alıştık," dedi. Prenses Atiye bana sonraki senelerde de hiçbir zaman Neslişah diye hitap etmedi. Hep sultan dedi. Artık hakikaten çok utanıyordum. Kaç defa, "Atiye abla, bana artık lütfen ismimle hitap et, Neslişah de," diye rica ettim. "Hayır, yapamam. Ben başka türlü büyüdüm. Benim terbiyemde bu olmaz," dedi. Sonra Beyrut'taki aile büyüklerini ziyarete başladık ve önce büyük halama, yani Sultan Aziz'in kızı olan Nazime Sultan'a gittik. Nazime Sultan ile büyük babam Halife Abdülmecid Efendi, anne baba bir kardeş idiler. Yani halifenin has hemşiresi oluyordu. Ufacık ama son derece heybetli bir hanım. Kısa boyluydu, hatta çirkinceydi ama Sultan Aziz usulü iri dudakları vardı ve gayet heybetliydi. Sultan ve kocası Halit Paşa bahçe içerisinde büyük bir villada yaşıyorlardı. Gidip büyük halamın elini öptük. Dürü Şehvar'a evlendiği zaman pırlantalı bir taç hediye etmişti. Bana da evlilik hediyesi olarak 3 pırlantalı çok güzel bir bilezik verdi. İşin komik tarafı, Kral Faruk nikahımızın kıyıldığı gün anneannemin önünde nasıl uslu bir çocuk gibi oturduysa, Kocam da Nazime Sultan'ın önünde o gün öyle oturdu. Birkaç hafta sonra Kahire'den haber geldi. Evdeki tamiratın artık tamamlandığı söylendi ve Nesli Şah ile kocası Mısır'a döndüler.